ezbere biliyorum. İleri, biraz alalım.
Bisiklet, caddedeki hani parkta bisikletler var ya böyle şey parkta. Onlar sürerken, arabalar sürerken 71'e kadar araç yapmış. 80'de, 81'e kadar onların da ezberlememiş. Bilmiyorum yani. 73 ne, 74 ne, 77 ne bilmiyorum. Baktım bir de bilmiyorum. Ama 71'e kadar öğrenmiştim. Hani 67'ye kadar biliyorsunuz yıllarca 67
işte. Kaldı mı 67?
Yok, sonra 4 tane yaptılar o zaman. Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırklare. Onlara da 68, 69, 70, 71 öyle ezberlemiştim. Şimdi her ilim yaşanma dokunan bir şey sizden dolayı anlatmaya çalışıyorum. Bugün İstanbul'a geldim. Yaza yaza bugün İstanbul oldu.
Sadi.
Ama İstanbul'u yazmak kolay değil. Ömrümün 36 senesi de burada geçti. Ömrümün yarısından fazlası burada geçti. İstanbul'u öyle bir yazıda, iki yazıda, beş yazıda, on yazıda yazamayacağıma karar verdim. O yüzden İstanbul'u yazmamaya karar verdim şimdi. En azından yazı olarak değil. Erzincan'ı yazarken, Erzincan enteresan geliyor. Ama ilginç bir şekilde çok şair yazar var Erzincan'da. Olmuş ya, nedense yani. Emre Gökçe, Oralı, çok sayıda var. Biri de çok önemsediğim bir cümlesini söyleyerek başlayacağım konuşmama. Agop Mintuziri. Agop Mintuziri, Erzincanlar İstanbul'da fırıncılık yapıyor genelde. Şimdi biliyorsunuz daha çok İstanbul'da Erzincanlar kasaplık yaparlar. Belli bir ilçesi tamamen İstanbul'un kasapları Erzincan'da
almışlar. Tetkülden almışlar.
Hemen almışlar. Bizim Cihangir'deki kasaplar Erzincanlıydı. Toprağındaki de Erzincanlıydı. Bizim şeyin oradaki de Erzincanlı. Hep Erzincanlı.
Kasap. Bir de balıkçılardan bir çoğunluğu Erzincanlı.
Balıkçılar da. Balıkçılar da öyle Erzincanlılar. Fırıncılar da o zaman öyleymiş. Hatta Mintuziri de dedesi, medesi hepsi o Beşiktaş'ta köy içinde. O Siyah Paşa Padişah'ın hani Cuma selamına geldiği caminin o karşısında oradaymışlar. Ve sarayın etrafındaki insanlara ekmek veriyorlarmış. Birinci Dünya Savaşı başladığı zaman da Üsküdar'daki fırınlarda çalışırken işte 1915 tehcir oluyor. Eşi, annesi, babası, dört çocuğu, birisi daha yeni doğmuş, o askerlikten doğan çocuk bir daha hiç haber almamış. Diyor ki Agop Mintuziri, çok sevdim şu cümlesini. Zenginleşmek, iyi giyinmek, güzel yemekler yemek tatmin etmez insanı. Onlardan başka gereksinmeleri vardır insanın. Şiir, sanat, edebiyat insandır. İnsanın söyledikleri ve yaptıklarıdır diyor. İstanbul anılarında, Agop Mintuziri. İstanbul anıları.
Sen de okudun mu?
Ben okudum İstanbul anıları kitabı. Çok güzel bir kitap.
Müthiş
güzel bir kitap. Agop Mintuziri çok güzel anlatmış. O sarayı...
Muazzam bir üslubu var yani.
Evet, çok muazzam bir üslubu var. Evet, edebiyat. Ne işe yarıyorum? İkinci şeyi, edebiyat eğer yazar gerçekten güçlüyse, biraz sonra söyleyeceğim. Mesela Rus çarı Dostoyevski'yi tam idam edilecekken son dakikadan böyle askerler gözlerini bağlamışlar, kurşuna dizilecek, nişan al derken aklına bir geliyor, çar idam cezasını kaldırdı diyor, Sibirya'ya sürgüne gönderiyor. O anda böyle yani böyle son dakika derler ya, son dakika şeyi yani. Sonra oradan öğle yerinden anıları yazar. Dostoyevski sürgünde Sibirya'dan. Çar kitabı okur, ağlamaya başlar. Lan biz bu adama ne yapmışız der. Yani adamın sürgüne göndermişiz falan gibisinden yani. Şu sene çar, sürgüne gönderdi, yazan kitabını okuyor.
Düşünmeden karar vereyim.
İngiltere kraliçesi Victoria, eskiden biliyorsunuz romanlar bir mektan olarak çıkmıyor. Önce gazetede tefrika oluyor, gün gün sonra kitaplaşıyor. Antikacı dükkanı kitabı Tickles'ın gazetede tefrika oluyormuş. Okumuşsanız bilirsiniz ve Dickens üzerine konuştum ama pandemiye denk gelmişti. Zoom üzerinden olmuştu. Çok fazla izleyicisi olmadı. Aslında bir gün Dickens'ı daha bile ayrıntılı anlatmak isterim burada. İleride bir zamanda siz de uygun görürseniz. Charles oradaki karakter, bir iki küçük bir kız bir erkek karakterlerden böyle yaptıkları yolculuğu anlatırken küçük Nelly'i öldürür. romandan. Victoria Croce, Victoria Sisteri'den bir mektup yazar. Dickens'a kızı niye öldürdün diye. Yani çok şeydir yani. Şey yaparlar yani. Orhan Kemal Cağrulu yokuşunu çıkarken Abdülbaki Gölpınarlı ile karşılaşırlar. Abdülbaki Gölpınarlı o sırada Orhan Kemal'in sokaklardan bir çocuk romanı tebrik olmaktadır Cumhuriyet Gazetesi'nde. Cevdet ne olacak der. Orhan Kemal de hocam der yani. Su tesisi su yok. Kırılır der yani böyle sokak serserisi. Ölür. Cezaevinde bir bıçaklar. Şey olur falan. Öldürme Cevdet'i der. Abdülbaki Gölpınarlı müdahale eder. Öldürme Cevdet'i der. Bir roman öldürmez. Sokaklardan bir kızı yazar. Orada da daha Cevdet ölmemiştir ama geneli sonuçta ölür ama yani hocanın hatırı için bir şey...
Demek ki kahramanlar ne kadar çok
bilimseniyor. Ama Dickens, Oliver Twist'i yazar. Oliver Twist yayınlandığı zaman yetiştirme yurtları ve okullardaki aksaklıkları anlatan bir romandır. Okuduysanız Oliver Twist'i. Yetiştirme yurtlarında çocuklara kötü muamele edilmesini eleştirir romanında. O Twist, Oliver'in oradan kaçmasını falan hikayede Kraliçe meclis başkanına yazı yazar ve yetiştirme yurtları ve okulların denetlenmesi için yasa çıkarmasını ister. İngiltere parlamentosu toplanır, Oliver Twist'teki eleştirileri göz önüne alarak yetiştirme yurtları için bir yasa çıkarır. Şimdi yazarın, edebiyatın böyle bir gücü var. Gerçekten de edebiyat birçok şeyi değiştirebilir. Yani eğer şeyse yazar gerçekten güçlüyse, gerçekten doğru bir şekilde anlatıyorsa kitleleri etkileyebilir. Parlamentodakiler dahil, yönetenler dahil. Şimdi 19. yüzyılın edebiyat sonuçta roman, özellikle roman için söylersek roman son 200 yılın, 250 yıl olmamıştır bile birkaç roman saymazsak 200 yılın işte sanayi devriminin bir ürünüdür aslında roman. Bu anlamda bakarsak. Ve bunun en güçlü olduğu birkaç ülkeden birisi Rusya. Rus edebiyatı.
Fransa'da var.
Fransız edebiyatı var. Çok güçlü bir edebiyat. Kraliçe Victoria döneminin edebiyatçıları var. Gerçekten İngiltere'de güçlü bir edebiyatı var. Ama asıl büyük güç Rus. Ruslar ilginç bir şekilde Fransızlar Rusça bilmiyor ama Rusların neredeyse tamamı aydınlarını Fransızca biliyor. Eğer okursanız Rus edebiyatçıların romanını mesela Tolstoy'u falan konuşurlarken insanlar böyle baloda konuşurken birden Fransızca'ya geçerler. Yani konuşma biraz Rusça, biraz Fransızca. Böyle yani şey de değişerek gider. Anna Karenina'da, Savaş ve Barış'ta, diğer romanlarda da öyledir bile yani. Konuşurken insanlar, entelektüel insanlar, bizde de öyledir. Bizde de insanlar 19. yüzyılın sonu, 20. yüzyılın başında bir yabancı dil biliyorlar entelektüeller, Fransızca. Başka dil yok, İngilizce dahiliz yok, Almanca da yoktur. Ve liseye giderken de yeni yeni artık Fransızca okuturmuyordu, İngilizce başlamıştı ama Almanca yoktu yani. Almanca çok daha sonra, belki 70'lerden sonra Almanca okuturmaya başladı. Özellikle bizim işçilerin Almanya göçünden sonra Almanca gündeme geldi. Ama eskiden Fransızca. Ve Fransızca biliyor bizim aydınlarımız. Özellikle azınlık yazarların falan tamamı Fransızca biliyorlar.
Atatürk bile Fransızca konuşuyor.
Atatürk de Fransızca çok iyi biliyor. İsmet İnönü de biliyor. Biliyorlar, Fransızca biliyorlar. Çünkü harp okulunda Fransızca öğretiyorlar.
Evet.
Oradakilerin hepsi Fransızca okuyor ve öğreniyorlar da insanlar. O zamanlar yabancı dil öğretiyorlarmış. Sonradan yabancı dil öğretemediler ama eskiden yabancı dil öğretiyorlarmış da çocuklar da öğreniyormuş yani. Ben söylemişimdir, Halis ya da söyleyeyim, Halis Uşaklıgil zengin bir ailenin çocuğudur. 23-24 yaşlarında falan. Kapalıçarşı'da ailesinin herhalde halıcı dükkanları var. Amcasıyla falan Paris'e gittiğini söyler. Ama der Paris'teki bütün caddeleri, meydanları biliyordu. Nereden biliyordun? Çünkü bazen bütün kitaplarını Fransızcasından okumuştum. Bazı kitabını Fransa'yı Paris'e öyle bir anlatır ki yani. Ben bile yani Paris'e gittiğim zaman bazen kitaplarının Türkçesini okumuştum. Her meydanı biliyorum. Ha, burası tamam, bu Şanzelize, tamam şurası böyle. Burası Concorde Meydanı, burası şöyle. Öğreniyorsunuz çünkü romanda geçiyor. Romanı eğer dikkatli bir şekilde okumuşsanız öyle de bilir yani. Edebiyatın bir de böyle bir faydası var. İstanbul üzerine etkinlikler izleniyoruz biz Atatürk kitaplığında. İstanbul'u anlatan edebiyatın İstanbul'u diye. Oradaki konuşan yazarların yarısı İstanbul'a sonradan geldiğini ama gelmeden önce sinema ve kitaplardan İstanbul'u bildiklerini söylediler. Doğrudur bu. Sinemadan ve şeyden bilirsiniz. İstanbul'a gelmemiş insanların bile neredeyse %90'ı İstiklal Caddesi'ni bilirler. Duymuşlardır. İstiklal Caddesi. Taksim'i bilirler. Taksim. Duyurmuştur yani.
Biz de San Francisco öpüşünü biliyoruz.
Güzel. Şimdi 19. yüzyıl Rus edebiyatçıları, güçlüler, birincisi bir kere Pushkin. Pushkin tartışmasız bir şekilde Rus edebiyatının kurucu yazarı olarak söylemem gerekir.
Bilginin hücuna girdi yine.
Evet, şey der ki Dostoyevski, o bizim peygamberimizdir der. Gelecekten haber veren bizim peygamberimizdir der. O kadar genç bir yaşta ölmüş olması şey, müthiş üzüntü verici. Bir Diyolo'da, Diyolo'ya girmiş, şair adamın Diyolo'da nasıl bir şey olacak yani ama işte artık nasıl ruh halinde olmuşsa girmiş.
Ama defalarca giriyor.
Onu bilmiyorum. Herhangi bir defalarca girdiği bilmiyorum.
Filmi tavsiye ederim.
İzleyeceğim filmi.
Sinema şeyi seviyorsunuz.
Şimdi Pushkin şair tabi. Asıl olarak şair. Kraliçe, kral Çar 2. Nikola için bir anıt dikiyorlar. St. Petersburg'da müthiş bir anıttır. Pushkin'i de davet ediyorlar anıtın açılışına. Pushkin gitmiyor ve bir şiir yazıyor. İkinci işte şeyin Çar'ın anıtı için. Diyor ki yani Çar 2. Nikola falan hikaye diyor. Dünyada diyor yaşadıkça bir tek şair ismim alınacak dünyanın her yerinde diyor. Şimdi bir şairin ben şöyle düşündüm. O kadar ileri görüşlü olması da ya, o kadar kendine güvenli olması çok güzel bir şey. Şimdi düşünün ölümünün üzerinde işte 1837 63 163 25 daha 188 yıl geçmiş. Dünyanın 160 ülkesinde anıldı Pushkin. 160 ülkede Pushkin öldüğü tarihte insanlar bir araya gelip Pushkin'in şiirlerini okuyor, Pushkin'in üzerine konuşuyor. Çar ikinci Nikolay falan bile kimse yok. Ruslar da biliyordur ama herkes Pushkin'i konuşuyor. Bir şairin konuşulması, anılması böyle bir şey. Nazım Hikmet'in böyle bir anısı vardır, çok güzel bir anıdır. Nazım Hikmet suçsuz yere Bursa cezaevinde yatmaktadır. Bir tane müfettiş, Adalet Bakanlığı müfettişi cezaevine gelir Bursa cezaevine. Nazım, Nazım burada, Nazım şurada, kim bu Nazım? Çağırın lan be, gelsin. Nazım Hikmet de bir dilekçe göndermiştir Ali Fuat Cevosoy dayısına, bakan olsa da dayısı. Ya ben suçsuz yere cezaevindeyim, işte paşayla bir konuşun, ben burada yani ben çürütüyorlar falan gibisinden bir dilekçesi vardı. Dilekçesine cevap geldiğini düşünür Nazım Hikmet de, heyecanla gider yönetim katına, idareye. Müfettiş içeride masada oturuyor. Bilmez Nazım, kapıyı açar, girer içeri. Buyurun der, ben Nazım Hikmet. Ha sen misin der. Ha benim de. İyi der. Tamam der, git der. Hiçbir şey yok, konuşma yok, bir şey yok. Yani sohbet
çay
yok.
Çay ikramı yok.
He, çay ikramı yok, bir sohbet yok. Nasılsın deme bile yok. Kapıya gider Nazım Hikmet, kapıyı tutar sonra geri döner. Hayyam'ı bilir misiniz der Ömer Hayyam'ı. Hayyam'ı kim bilmezler? Fetiş. Hayyam'ın zamandaki İrak Şahı'nı biliyor musunuz der. Yok der. Bilmiyorum. Peki o zamanki Adalet Bakanı'nı biliyor musunuz? Nazlı. Yok. Onu da bilmiyorum der. Bak der yani yüzyıllar geçirdik ama Nazım Hikmet ben demiş şey, Türk halkının kalbinde bir şair olarak bilineceğidir. Sonra kapıyı çeker gider. Müfettiş yaptığı hatayı anlayıp Nazım Hikmet'i çağırmaya çalışır ama dönmez Nazım. Böyle bir şeydir edebiyat, edebiyatçı, güç. Öyle değil mi ya? 63'de ölmüş, üzerinden 62 yıl geçmiş. Türkiye'nin her yerinde bu kadar yasağa rağmen her yerde Nazım Hikmet Kültür Merkezi var. İstanbul'da birkaç tane var. Her şehirde Nazım Hikmet. Bana göre geçen gün Erzurum'u yazarken, anlatırken yazdım. Erzurum enteresan bir yer. Çok tutucu, çok gerici. Atatürk Üniversitesi gibi üniversiteler ama yine de bir şey olmamış, şehre bir ışığı olmamış üniversitenin. Oysa Nazım Hikmet Kuvayi Milliye Destanı'nda inanılmaz övgüler dizer. şey Erzurumlara. Erzurum'un kışı zorludur falan. Buz tutar bıyığı der insanların. Ama der Erzurumlular yiğit olur. Çok yiğit insanlardır. Dalaşlar madaşlar der. Ben şey dedim, siz biliyor musunuz bilmiyorum. Ben Erzurum'da bir kültür merkezine Nazım Hikmet'i ismi vermiş midir? Hiç sanmıyorum. Haberler bile yoktur Nazım Hikmet'in, böyle bir şey yazdığında bile haberleri yoktur. Yani Erzurumlara böyle övgü dizdiğinden, Erzurum'u ve Erzurumlar böyle övdüğünden haberleri bile yoktur yani. İlgilenmezseniz siz öyle bir şairin şeyinde. Şimdi 19. yüzyılda Rusya bir köylü toplumu ama hani Marx devrim sanayi ülkelerinde olacak, sanayi de olacak diyor ama onların teorisini geliştiren Lenin yok ya, bizim gibi bir köylü toplumunda da olabilir der devrimi, Ekim devrimini gerçekleştirirken. Bunu sağlayan etmenlerden birisi Rus köylüsünün, Rus halkındaki bu şeydir. Çok yıllar önce 1982'deydi sanırım, Ankara Sanat Kurumu'nda, Ankara'da Ast Tiyatrosu'nda Gorki'nin bir oyunu seyretmiştim. Onu oynamıştı Ast. Yaz Misafirleri diye bir oyundu Gorki'nin. Böyle 12 Eylül'ün şeyi yeni yeni aşılıyordu. Hemen oynaması yapılmış mıydı, yapılmamış mıydı tam bilmiyorum. Bir açık oturum oldu Sanat Kurumu'nda. İlber Ortaylı da konuşmacılardan birisi. Anıl Çeçen var, Şahin Yenişehirlioğlu var. Onu izliyorum. Birisi böyle devrimci gençler, işte Gorki'nin bu kadar güzel oyunları var, devrimci oyunları varken bu Yaz Misafirlerini nereden buldunuz, başka oyunu mu yok gibisinden böyle bir şey soru sordu böyle. Kendince çok şey bir soru sordu. Ya böyle bir soruyu sordurmak istemem dedi oturumu yöneten moderatör kadın. Yok dedi şey, ben bu soruyu yanıt vermek isterim dedi İlber Ortaylı. Şimdi değişti İlber Ortaylı ama o zamanlar daha böyle şeydi, bizim okulda hocaydı, ben siyasalda okuduğum hocaydı bizim okulda. Dedi ki, şimdi Rusya'da, ya bu çok iyi bir oyundur. Gerçekten de oyunda Gorki gitmekte olanı ve gelmekte olanı gösterir oyunda. Yaz Misafirleri, yani Moskova'daki, Petersburg'daki saraylarda yaşayan oradaki zenginlerdir ama orada onlara hizmet eden insanlar aracılığıyla onların aslında misafir olduğunu ve asıl ev sahiplerinin onlara hizmet eden emekçiler olduğunu anlatır Gorki oyununda. Buna vurguladı İlber Ortaylı, sonra dedi ki, ya şimdi böyle diyorsun ama dedi, Rusya'daki dedi köylüler bile dedi oturdukları zaman felsefe yaparlar dedi. Konuşurken dillerinde felsefe vardır, bir yabancı dil biliyorlar dedi, Fransızca biliyorlar, okuyorlar, felsefe yapıyorlar. Bizde dedi en okumuşu bile bir araya gelse 15. dakikada karı kız muhabbeti ya da futbol Fenerbahçe Galatasaray muhabbetine döner muhabbet. Ya da böyle ya o şey dedi Erdoğan bu dedi gibi böyle şey bir muhabbete dönüşür, böyle sığ bir muhabbete dönüşür, başka bir muhabbete dönüşür. Ama o zamanlar Rusya böyle değil. Bunu sağlayan ne? Bunu sağlayan unsur 19. yüzyıl Rus edebiyatçılarının ülkede yaşanılanları doğru bir şekilde eserlerini anlatabilmiş olmaları. Gerçekten de 19. yüzyıl Rus edebiyatçıları ülkedeki yaşanan, ezilen, insan sayılmayan, toprak ağlarının boyunduruğu altında ezilen, ürettikleri, hasat ettikleri ürünlerin ancak kokmuşlarıyla, çürük çarıklarıyla, ambarda unutulmuşlarıyla yetinmek zorunda kalan köylülerin dramını korkunç bir şekilde, doğru bir şekilde anlatabilmişlerdir ve halkta bu bir bilinç yaratmıştır yani. Rus halkında bir bilinç yaratmasında etkili olmuştur. Pushkin, Gogol, Çehov, Turgenev, Gonçarov, Lermontov, Tolstoy, Çernişevski, Dobrulyov, Herzen, Şedrin ve devrimden sonra da yazmaya devam eden Gorki gibi büyük ustalarıyla 19. yüzyıl Rus edebiyatı, Rus insanlarının Çarlık Rusyası'na karşı karşıya kaldığı zulmü, insan sayılmamayı, yoksulluğu, sömürüyü, tüm toplumu kuşatan bağnazlığı ve cahilliği gerçekçi biçimde anlatabilmeyi başarmışlardır. Diyor ki Herzen, siyasal özgürlüklerden yoksul bir toplumun çığlıklarını duyurabileceği tek kürsü edebiyat kürsüsüdür. Bak ben buna 12 Eylül'de tanık oldum. 12 Eylül'de bütün partiler kapatıldı. Hepiniz biliyorsunuz buradaki hepimizin yaşı buna uygun. Hepimiz biliyoruz. Bütün sendikalar kapatıldı. Sadece Sarı Sendika, Türk İş kalsın. Onun da genel sekreterini bakan yaptı Sadık Şile'yi.
Yani sanatkarcileri patlama yaptı.
Yani dahil ettik. Bütün dernekleri kapattık. Ne kaldı? Bir baktım Edebiyat 81 gibi bir dergi çıkıyor. Aa Edebiyat 81. Aa ben çok çektiğim insanlar orada yazıyor ya. Doğru yazarlar orada yazıyorlar yani. Edebiyat onu o kadar ya tutukluyorsun, hapsatıyorsun yazarı falan yapıyorsun ama bir başkası çıkıyor yazıyor, bir başkası çıkıyor yazıyor, bir başkası dergi çıkarıyor. Adana'da birisi çıkarıyor. İzmir'de bir dergi çıkıyor. Adam şiirini orada yazıyor, öyküsünü yazıyor, roman yazıyor. Romanla, öyküyle sesini duyurmaya devam ediyor. O yüzden Erden'in bu söylediği laf, siyasal özgürlüklerden yoksul bir toplumun çığlıklarını duyurabileceği tek kürsü edebiyat kürsüsüdür. Çok doğru bir şekilde 19. Rus edebiyatçıları bunun gereğini gerçekten de çok doğru bir şekilde yapmışlardır.
Selam.
Özür, geç kaldım. Haberliler çünkü 19. yüzyılın gerçekçi yazarlarından haberli. Fransızca bildikleri için okuyorlar Balzac'ın romanlarını. Balzac'ın romanlarından haberliler. Flaubert'i biliyorlar. Okumuşlar Victor Hugo'yu. Okuyorlar. Okursanız Tolstoy'un romanlarını, roman karakterlerinin roman karakterleri Balzac romanlarını konuşurlar. Hem de Kazaklar da böyle biraz sonra top atılacaktır. Sivastopol romanında vardır. Biraz sonra Sivastopol bombalanacaktır ama içeride iki tane subay Balzac'ın son romanını konuşurlar. Çünkü okumuşlar, biliyorlar. Okuyorlar. Nelerin edebiyatta yer alabileceği üzerine konuşuyorlar, biliyorlar. Pushkin'e döneyim. Pushkin'i biraz anlatmak isterim size. Pushkin biliyorsunuz şiir yazıyor dedim. Bielkin Hikayeleri diye bir kitabı vardır. Adı Bielkin Hikayeleri. Orada 14 tane falan 15 tane öyküsü var. Çok güzel yazılmış öykülerdir bunlar. Öyle ki Dostoyevski ilk yazdığı romana, İnsancıklar romanına karakter olarak koyar Pushkin'i. Bir genç kızla bir orta yaşlı bir adamın mektuplaşmaları şeklinde kurulanmış bir romandır İnsancıklar romanı Dostoyevski'nin ilk romanı. Kız o adama Pushkin'in bir kitabını verir, Bielkin Hikayeleri'ne.